Malaki 3. bölüm 15. ayette şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor. Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor denir. Tanrı'yı ayartmaya çalışabileceklerini ve bunun yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlardı. Ama aynen Habakuk'un da kendi zamanında gördüğü gibi Tanrı ulusun hayatında aktifti ve onları yargılayacaktı. İnanıyorum ki kulise bakıp Tanrı'nın dönen tekerleklerini görsek Tanrı'ya merhamet etmesi için dua ederiz. Tanrı hareket halindedir ama biz bunu fark etmiyor gibi yaşıyoruz. Malaki 3. bölüm 16. ayette bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı denir. Başka bir deyişle hala Tanrı'yı seven ve bir araya gelen ufak bir grup vardı. Ve bu insanlar Tanrı'dan korkuyorlardı. Birbiriyle konuşuyor ve paydaşlıkta bulunuyorlardı. Rab dediklerini dinledi ve işitti. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı deniliyor. Kutsal kitabın her yerinde Tanrı'nın kayıt tuttuğu fikri bulunur. Ben yukarıda Tanrı'nın içine yazdığı bir defter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Tanrı unutmaz ve öyle bir kitaba da ihtiyacı yoktur. Yazılan kitap konusu Vahiy kitabında da geçer ve 3. bölümde o kitaptan bir isim silineceğini öğreniyoruz. Vahiy 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama sarkta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım der. Bunlar olabildiğince güçlü sözlerdir ve doğrusunu söylemek gerekirse Vahiy kitabındaki anlaması en güç kısımlardan birini oluşturur. Tanrı'nın cennette bir sürü defter tuttuğunu sanmıyorum ama Tanrı bu tür örnekleri sizin ve benim söylediklerini anlayabilmemiz için verir. Ayrıca Vahiy kitabının sonunda kaybolanlar beyaz tahtın önüne geldiklerinde kitapların açılacağı ve bunlardan birkaç tane olacağı da söylenir. Buna ek olarak kurtulanlar için de Vahiy'de 20. bölümde bir kitaptan söz edilir. Bu benim için okuldayken aldığım karne gibidir. Öğrenciyseniz karne alırsınız. Karne almak için yapmanız gereken tek şey okula kayıt olmaktır. Kuzunun yaşam kitabına Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ederek girerseniz bu bir daha silinmez. Bir karneniz olur. Kuzunun yaşam kitabındaysanız kayıtlısınızdır. Ve daha sonra not almaya başlarsınız. İncil çalışmasındaki performansınız yazılır. Bunun için size kaç veriliyor? Bugünlerde pek iyi alıyor musunuz yoksa sınıfta kalmak üzere misiniz? Onun için yaşadığınız hayat nasıl? Onun için yaptığınız hizmet ne durumda? Tanrı bunların hepsine dikkat etmektedir ve bunlar kaydedilir. Bu yüzden Sart Kilisesi'ne isimlerin yaşam kitabından silineceği söylendiğinde bu söylediğinin hizmetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hizmetten söz edilmektedir. Bu sözler yaptıkları hizmetle ilgilidir. Birçoğumuz karne alacağız ama bazıları Hristiyan yaşamında başarısız olacaklardır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda yaptığımız işlerin ateşle sınanacağını söyler. 1. Korintler 3. bölüm 11 ila 15. ayetler. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisini kurtaracak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Rab'den korkup sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı dendi. Tanrı'nın bir kitaba ihtiyacı yok çünkü Tanrı her bilgiye sahiptir ve dünyanın en gelişmiş bilgisayar hafızasından daha güçlü hafıza ondadır. Bütün bilgiler onda. Cennette yangından çıkmış gibi kokan pek çok insan olacak. Ve doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de yanan ateşten çıkarılan birer kömür parçaları olacak. Hiçbir şey yapmamışlardır ve karnelerinde de notları yazılmıştır. Tanrı'nın kitabından eski antlaşmanın başka bir yerinde daha söz edildiğini görmekteyiz. 56. mezmur 8. ayet çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Denir. Mezmur yazarı çektiğim acıları kaydettin der. Rab şimdiye kadar nelerden geçtiğini bilir. Belki komşularınız, topluluğunuzdakiler ve pastörünüz dahi bunları bilmez ama Tanrı bilir. Karanlık onun için ışıktır. Nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı bilmektedir. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin diyor mezmur yazarı. Hayatlarımızı kaydeden bir kitap var dostum. Bunu her zaman bize göstereceği bir film olarak hayal ediyorum. Hayatımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar tamamıyla göreceğiz. Her şey orada olacak. Gösterilen şey vaizin cenazenizde ne kadar harika olduğunuz ve ne kadar iyi bir topluluk üyesi olduğunuz hakkında söylediği sözler olmayacak. Tanrı hayatınızı olduğu gibi gösterecek. Sizi bilmem ama ben kendi hayatımı görmeyi pek istemem. Ama sanıyorum bir gün bununla yüzleşmemiz gerekecek. Malaki 3. bölüm 17. ayette her şeye egemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaklar diyor. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. Tanrı ne kadar güzel sözleri kullanır. Tanrı mücevherlerini ortaya çıkartacaktır ve kilise orada olacak. Kilise çok değerli bir incidir. İsrail incilere hiç fazla değer vermedi. Yahudi olmayanlar ise daha fazla değer veriyor. Ve büyük değeri olan inci, onun kendi değerli kanıyla satın alınan inanlar topluluğudur. Tanrı mücevherlerini ortaya çıkartacak ve bunlardan da çokça olacaktır. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim diyor. Bu ayet bu sıradaki arda kalan imanlardan da söz eder. Malaki 3. bölüm 18. ayette o zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz der. Malaki'nin zamanında ve çağın sonundaki gibi bir zamanda yaşıyoruz. Doğru olanla olmayanı birbirinden ayırt etmek gerçekten zor. Ancak İsa Tanrı'nın belirlediği günde geri döndüğünde kimin gerçek ve kimin sahte imanlı olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkacak ve görülecektir. Malaki 4. bölümde Rabbin günü ve doğruluk güneşi ile ilgili peygamberlik bulunmaktadır. İbranice İncil'de Malaki kitabı 4 bölüm değildir. 4. bölüm 3. bölümün sonunda yer almaktadır ancak İngilizce ve Türkçe çevirilerde bu 6 kısa ayet ayrı bir bölüm oluşturur. 4. bölümde Rabbin günü ve bunu getiren doğruluk güneşi ile ilgili peygamberliği görürüz. İlk ayet büyük sıkıntı zamanının canlı bir anlatımıdır. Malaki 4. bölüm 1. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, işte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakacak. Yani yanıp kül olacaklar. Vahiy kitabında bir güçlü darbe ile dünyanın nüfusunun 1/4'ünün silineceğini vahiy 6. bölüm 8. ayette o gün için okuruz. O gün hepsi yanacak, onlarda ne kök ne dal bırakılacak diyor. Bunun ölümün inanlı olmayan için her şeyin sonunu getirdiğini ve kurtulmamış kişi için ölümün yok olma olduğunu söyleyen öğretiyle ilgisi bulunmaz. Kutsal kitap bunu öğretmemektedir. Kutsal kitap ister kayıp ister kurtulmuş olan vücudunuzun mezara gittiğini öğretir. Canınız ya da ruhunuz sonsuzluğa ya cennete ya cehenneme gider dostlarım. Bu ayet kurtulmamış olanların büyük sıkıntı zamanında yargılanacağını ve yeryüzünden silineceklerini öğretmektedir. Malaki 4. bölüm 2. ayette ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız der. Eski antlaşmadaki doğruluk güneşi İncil'de parlak sabah yıldızıyla aynı kişidir. Ancak İncil'de Mesih'e hiçbir zaman doğruluk güneşi denilmez ve eski antlaşmada da hiçbir zaman parlak sabah yıldızı denilmemektedir. Birazdan bu ayete biraz daha dikkatli bakıp bunun nedenini de göreceğiz. Malaki 4. bölüm 3. ayette kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Böyle diyor her şeye egemen Rab diye yazar. Rab bu dünyaya egemenliğini kurmak için geldiğinde kötüler ezileceklerdir. Onları seramikten bir tabak gibi parçalara ayıracak Tanrı. Kutsal kitabın kullandığı dil budur. Hoşunuza gitmiyorsa da elimden bu noktada bir şey gelmiyor. Malaki 4. bölüm 4. ayette kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın der. Malaki'nin bu peygamberliğinden sonra İsrail cennetin göğe alınacağı bir döneme girecek. Tanrı artık yayında olacaktır. 400 yıl sonra başka bir Zekeriya belirecek ve Cebrail ona gelip Vaftizci Yahya'nın doğuşunu bildirdiği zaman tapınakta Luka 1. bölüm 5 ila 25. ayetlerde de gördüğümüz gibi hizmet ediyor olacaktır. 400 yıllık sessizlik işte o zaman bozulur. Bu arada İsrail Musa'nın yasasını hatırlamalıdır. Musa'nın yasası onların hayatı, onlar için Tanrı sözü olacak. Onlar Musa'nın yasa sistemi altında yaşayacaklardır. Malaki 4. bölüm 5. ayette Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim der. Vahiy kitabı son günlerde belirilecek olan iki tanıktan söz eder vahiy 11. bölüm 3 ila 12. ayetler arasında. İkinci tanığın kim olacağını bilmiyorum ama bir tanesinin İlyas olacağından neredeyse eminim. Dindar Yahudilerin evinde fısıh yemeğinde masaya kimsenin oturmadığı bir sandalye koyulur. Bu gelecek olan İlyas içindir. Vaftizci Yahya ortaya çıktığında Yahudiler onu İlyas sandılar. Ama vaftizci Yahya kelimenin hiçbir anlamıyla İlyas değildir. Kutsal yazılar Yahya'nın İlyas olabileceğini yazar ama bu da değildir ve önemli olan da budur. Eğer Mesih egemenliğini kurmuş olsaydı Yahya İlyas olurdu. Peki bu nasıl olabilir? Bunun cevabını gerçekten veremeyiz. Bizim için bu bir sırdır. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim diyor. Vaftizci Yahya bu peygamberliği gerçekleştirmedi çünkü o dünyanın kurtarıcısı olan Mesih'i bildirmekteydi. Bu Rabbin geleceği korkunç günü bildirmekten biraz farklıdır. Malaki 4. bölüm 6. ayette ise o babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim der. Eski antlaşmanın son sözü lanettir. Lanet Adem ve Havva Adem bahçesindeyken ve Tanrı'ya itaatsizlik ettiklerinde geldi. O zaman Tanrı toprağın lanetleneceğini ve lanetin üstlerinde kalacağını söyledi. Lanet günahtır ve Rab dünyaya ikinci kez gelene kadar da ortadan kalkmayacaktır. Bugün hala insan ailesiyle birliktedir. Bunu görmek için tek yapmanız gereken etrafa bakmak olacaktır. İster sebze, ister çiçek, ister ağaç olsun, her ekmeye çalıştığınız şeyi yiyip mahveden sümüklü böceklerin, böceklerin ya da başka yok edici varlıkların olmadığı bir yerde yaşıyorsanız, yeni milenyuma yani bin yıllık egemenliğe girdiniz demektir. Ve yine hiç günahı olmayan bir toplumda yaşıyorsanız yine milenyuma girdiğinizi söyleyebilirim. Ama ben günümüzde etrafımıza baktığımda lanetin hala insanlığın ve yeryüzünde var olduğunu görebileceğimiz düşüncesini taşıyorum. İkinci ayetin altının çizilmesi gerektiğini inanıyorum bu bölümde. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak diyor. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Eski antlaşma sadece bir lanetle sonlanmaz. Güneş batmış olsa da etraf çok karanlık olsa da yeni bir günün geleceği umuduyla sonlanmaktadır. Bizler şimdi günahın gecesinde yaşıyoruz ve dünya karanlık. Bugün en karanlık zamandaymışız gibi geliyor ama doğruluk güneşinin doğacağı ve küçük dünyanın üstüne ruhsal ışık düşeceği zaman yaklaşmaktadır. Doğruluk güneşi Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Başka deyişle doğruluk güneşi İsa Mesih'in ta kendisidir. Vahiy kitabını sonlandıran ayetleri dinleyelim. Vahiy 22. bölüm 16. ayet. Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim. Davut'un kökü ve soyu bu dünyayı yönetecek kral olduğu anlamına gelir ama aynı zamanda da parlak sabah yıldızıdır ki bunun yeni bir şey olduğunu da söylemek isterim. İnsanlığın her zaman göklere ilgi göstermesi ilginç. Bizim bildiğimiz astronominin kökleri batıl inançlarla dolu olan astrolojideydi. Siz bunlar çok eskiden karanlık çağlarda insanların batıl inançlarının olduğu zamanlardaydı ama günümüzde bizler gelişmiş insanlarız diyebilirsiniz. Günümüzde insanlar gök cisimlerini gözlemlemektedir. İlk önceleri göklerin güzelliğini duydukları merak yüzünden çıplak gözle bunu yaptılar. Sonra mekanik bazı cihazlar yapıldı ve günümüzde bilim adamları gökleri şimdiye kadar yapmış olduklarından çok daha büyük bir çapta incelemektedir. Kutsal kitap insanların dikkatini tekrar ve tekrar göklere çevirir. 8. mezmurda seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu göz önüne alasın? İnsan soyu ne ki ona ilgi duyasın der. Bu sorunun yanıtı gök bilimcinin insan olduğudur. Bütün bunları görüp Tanrı'ya şükran ve övgü verebilecek olan insandır. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmaktadır Tanrı'nın. Yaratılış 15. bölüm 5. ayette sonra Avram'ı dışarı çıkararak göklere bak dedi. Yıldızları sayabilir misin? İşte soyun o kadar çok olacak. Eski antlaşma Tanrı'nın insanlara gökleri bakmasını söylemesiyle noktalanır. Ve insanların yukarıya bakması iyidir. Malaki bir darbe ile sonlanır. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Ve insanlığın hikayesi bitmeden perde kapanır. İnsanlığın üzerine karanlık çökmektedir. Ama hikaye daha bitmedi. İyiler ve kötüler var. Ama iyiler daha kazanamamışlardır. Tanrı göklere bakın. Göreceklerinizi kaçırmayın der. Görmeniz önemlidir dostlarım. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız der. Bu güneşin doğacağına dair bir vaattir. Dünyanın güneşin doğuşunu beklediğini söyleyen bir şarkı var ama kilise yani inanlılar topluluğu başka bir şeyi bekler. Eski antlaşma bekleyiştir. Bir bakıma tek başına durursa dünyanın en hayal kırıklığına uğratıcı kitabı olabilir. Ama göklere işaret eder ve doğruluk güneşi olan Rab İsa Mesih'ten söz eder. Bu onun için iyi bir benzetmedir. Çünkü o yeni bir gün getirmek ve insanlığın günahının gecesini sona getirmek için gelir. Rabbin günü geliyor ve egemenliği yeryüzünde kurulacaktır. Eski antlaşma boyunca Tanrı'ya güreş denir. 84. mezmur 11. ayete kulak verelim. Çünkü Rab Tanrı bir güneş gibi kalkandır, lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemezler. Sonra Yeşaya 60. bölüm 19. ayette şunları okuruz. Gündüz ışığın güneş olmayacak artık. Ayda aydınlatmayacak seni. Çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrı'nın görkemin olacak. Eski antlaşmada onun ne kadar güzel bir resmi bizlere verilmektedir. Diğer yandan İncil beklenilenlerin gerçekleştirilmesidir ve biraz farklı bir umutla noktalanır. Bu harika ayeti tekrar etmek istiyorum. Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor Vahiy 22. bölüm 16. ayet. O sadece doğruluk güneşi değil, aynı zamanda parlak sabah yıldızıdır. İncil'in doğruluk güneşiyle başlamaması ilginç. İlk bildiri gizlice Zekeriya'ya yapılır. Sonra önce gelecek olan vaftizci Yahya ile ilgili bir vaat göze çarpar. Vaftizci Yahya kimden önce gelecekti? Meryem'den doğacak olan, gelecek olan Mesih'ten önce. Yıldız bilimciler Yeruşalim'e neyi arayarak geldiler? Matta 2. bölüm 2. ayet. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik dediler. Bu arada bu doğuda olan bir yıldız değildi. Eğer yıldız doğuda olsaydı kendilerini Çin'de bulurlardı. Doğudaki yıldız bilimciler yıldızı batıda gördüler ve batıya ilerlediler. Güneş doğudan doğduğu halde bu yıldızın batıda olması da ilginçtir. Yıldız bilimciler Mesih'in gelişini bir yıldızla nasıl ilişkilendirdiler? Bundan çok önce Sayılar kitabında Moab'ın doğusundaki putperest peygamber Balam, Sayılar 24. bölüm 17. ayette şu peygamberlikte bulunmuştu. Onu görüyorum ama şimdilik değil. Ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak. İsrail'den bir önder yükselecek. Moab'ların alınlarını, Şetoğullarının başlarını ezecek. Yıldız her zaman önderlik asasından ayrılır. Yıldız güneşten ayrıydı. Yıldız Mesih'in kilisesini dünyadan almak için gelişini simgeler ve güneş egemenliğini kurmak için ikinci gelişi de simgelemektedir. İsa göğe alındığında Yahudi öğrencilerine Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayette şöyle söyledi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördüğünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Ve Zekeriya ayaklarının Zeytin Dağı'na değeceğini Zekeriya 14. bölüm 4. ayette söyler. Öyleyse yıldız kilisesini dünyadan çıkartmak için ilk gelişin işaretidir. Ama yeryüzüne gelmez. Daha önce geldiğinde Mesih'in tüm hizmeti doğruluk güneşi olarak değil bir yıldızla resmedilirdi. Altı çizilen şey doğumundan çok ölümüdür. Kimseye doğumunu hatırlamalarının söylenmemesi, onun ölümünün hatırlamalarını söylemeleri ilginçtir. Ölümle ilgili kutlama olan fısıh yemeğinde sönmekte olan kömürlerini alıp Rabbin sofrasının yapılması buyruğunu verdiğinde Luka 22. bölüm 19. ayette beni almak için böyle yapın demişti. Mesih'in doğumuyla beraber ölümü de bu yıldızdadır. Yıldız sadece nerede doğduğunu söylemekte kalmaz, aynı zamanda neden öldüğünü de bildirmektedir. Yıldız onun kim olduğunu ve neden geldiğini de bildirir. İbraniler 10. bölüm 7. ayette o zaman şöyle dedi. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Yıldız bir ahıra işaret eder ama aynı zamanda da çarmıha işaret etmektedir. Sizin ve benim günahlarımızı çarmıhta taşımak için geldiği gerçeği burada bildirilmektedir. Günümüzde askeri yönden gelişmiş süper ülkeler bir savaşta savaşı kazanabilirler ama barışı gerçek anlamda zaferi kaybederler. Günaha karşı olan savaşta Rab İsa insanları hayata döndürmek, günahtan kurtarmak için ve ölüme karşı zafer kazanmak için öldü. 1. Korintliler 15. bölüm 55. ayette ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede diye sorulur. Gelecek yıldızlarda değildir dostlarım. Geleceğiniz veya şimdiki yaşamınız oradaki yıldızlarda değil. Eğer şimdiki zaman için yardım istiyorsanız zaferli bir şekilde yaşamanız gerekir. Çünkü İsa Mesih Yuhanna 16. bölüm 33. ayette bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim dedi. Yenik ve cesaretiniz kırık bir halde yaşıyorsanız yıldızlardan size hayır gelmeyecektir. Eğer yıldızlardan medet umuyorsan, onlara inanıyorsan putperestten başka bir şey olmazsın. İsa Mesih'e bakın. O büyülü bir formül değil, şans, kader, batıl inanç değildir. Hayat sizi yenilgiye uğrattıysa, içki, yalan, huysuzluk, zina, dünyasallık gibi bir bağımlılık sizi yendiyse, ruhsal şeylere karşı soğuk ve umursamazsanız, size çözümün İsa Mesih olduğunu söylemek isterim. Eğer gelecek için hiçbir umudunuz yoksa, geçmişe bakabilir, 20 yüzyıl önce Mesih'in günahkar olan benim ve sizin için öldüğü zamanı düşünebilirsiniz. Ve ona kurtarıcınız olarak güvenebilirsiniz. O zaman gözlerinizi doğuya çevirin. Çünkü parlak sabah yıldızı bugünlerden bir gün ortaya çıkacaktır. Gelecek için umut var mı? Dostlarım, parlak sabah yıldızı tam güneş doğmadan önce ortaya çıkar. Yatak odamda güneşin doğuşunu seyredebileceğim bir pencere var. Kışın güneş en sağdakinden doğar, yazın en soldakinden doğuyor. Güneşin bir pencereden diğerine atlamasını seviyorum. Geçen Mart ve Nisan aylarında parlak sabah yıldızının güneşten yaklaşık bir saat önce doğmasını seyrettim. Önce parlak sabah yıldızı ortaya çıkar, sonra güneş doğar. Biz de bunun gibi parlak sabah yıldızının ortaya çıkmasını bekliyoruz. O günümüzde kilise için parlak sabah yıldızıdır. Bunu anlamak çok güzel. Petrus ondan şöyle söz ediyor. 2. Petrus 1. bölümü 19. ayet. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük bir kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan, çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. O sabah yıldızı İsa kiliseyi dünyadan çıkarttığı zaman kilisenin sevincini anlatır. Bu sevinç herhangi bir zamanda gerçekleşebilir çünkü bundan önce gelen hiçbir işaret yok. Gün ışığından önce yukarıdan gelen ışık gibi olacak, bize bir zaman söyleme. Gün ışığından önce yukarıdan gelen ışık gibi olacaktır. Onu her an bekleyelim. O şimdi o kadar yakın ki kapıda bile olabilir. Çok uzun bir zaman önce Eyüp peygamber Eyüp 38. bölüm 7. ayette sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken dedi. Ama bundan sonra Tanrı'nın evrenine günah girdi. Ama sabah yıldızının geleceği gün geliyor ve o kiliseyi dünyadan alacaktır. Bu güneşin çok yakın zamanda doğacağının işareti olacaktır. Bu güneş Rab İsa Mesih olan doğruluk güneşinden başkası değildir. Şimdi umudu, egemenliğini kurmak için dünyaya gelecek olan Mesih olan eski antlaşmayı bırakıyoruz. Ama İncil'de o yıldızı arayan yıldız bilimciler gibi olmalıyız. Sabah yıldızının doğup kilisesini dünyadan çıkaracağı zamanı hala umutla bekliyor olmalıyız.